Efendimiz'den Hayat Ölçüleri. Hazırlayan ve sunan Doktor Murat Kaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza başlıyoruz. Bugün yalan ve yalan yere yemin etmekten bahsedeceğiz. Büyük günahlardan inşallah. Saffan bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e mümin korkak olabilir mi diye soruldu. Evet olabilir buyurdular. Mümin cimri olabilir mi diye soruldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine evet olabilir buyurdular. Yani olmasa iyi ama olabilir, mümkündür, bulunabilir. Müminlikle cimrilik hoş karşılanmasa bile korkaklık beraber olabilir. Pekala mümin yalancı olabilir mi diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sefer hayır asla buyurdular. Yani mümin ile müminlik vasfı ile yalancılığın bir arada bulunamayacağını, bulunmaması gerektiğini, bunun son derece birbirine zıt ateşle boğrulduğun yan yana olması veya karla ateşin beraber olması gibi bir durum olduğunu, yalanın hiç imanı ile bir arada olamayacağını, mümine yakışmayacağını Efendimiz ifade etmiş oldular. Muaviye bin Ceyde radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i şöyle buyururlarken işittim. Yazıklar olsun o kimseye ki konuşur da insanları güldürmek için yalan söyler. Yazıklar olsun ona, yazıklar olsun ona. Veylün lillezî yuhaddisu feyekzibu liyudhike bihil kavm. Veylün leh, veylün leh. Ona yazıklar olsun, yazıklar olsun buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanları güldürmek için, dikkatleri belki kendisine çekmek için, nefsine bir pay çıkarabilmek için, şaklabanlık yapacağım diye insan yalan söyler. İnsanları güldürür, belki neşelendirir ama kendisini yakar, kendisini helak eder. Ona yazıklar olsun buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şaka bile olsa yalan söylememek gerektiğini ifade buyuruyorlar. Ebu Ümame radıyallahu anh buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Ben haklı bile olsa münakaşayı terk eden kimseye cennetin kenarında bir köşk verileceğine kefilim. Haksız ise zaten münakaşa yapması demek ki hiç doğru değil. Çok yanlış bir şey ama insan haklı olduğu konuda bile, haklıysa bile münakaşayı terk etmesi gerekiyor. Münakaşa, insanlarla cedelleşmek, kavga etmek bu kadar yanlış bir şey. İnsan haklı bile olsa onu terk etmesi gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de haklı bile olsa münakaşayı terk eden kimseye cennetin kenarında bir köşk verileceğine kefilim buyuruyorlar. Şakadan bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine kefilim. Yalan çok kötü bir şey zaten. Gerçekte yalan söylemek ama şakada bile, şaka yaparken, espri yaparken bile yalan söylememek gerekiyor. Şakadan bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında. Demek ki daha önemli bir husus oluyor. Şakadan bile olsa yalan söylememek. Böyle yapanlara Efendimiz cennetin ortasında bir köşk verileceğine kefilim buyuruyor. Ahlakını güzelleştiren kimseye de cennetin en üstünde bir köşk verileceğine kefilim. Güzel ahlak bunların hepsini ihtiva ediyor zaten. Münakaşadan uzak olmak, geçimli olmak, insanlara karşı güzel muamele etmek, yalan söylememek, cömert olmak, cimri olmamak gibi güzel ahlak, haya sahibi olmak, edep sahibi olmak hepsini ihtiva ettiği için güzel ahlak sahibi kimseye de cennetin orta üst katında en üstünde bir köşk verileceğine kefilim buyuruyor. Hakikaten güzel ahlakı güzel anlamak ve güzel bir şekilde ona sahip olmaya çalışmak ne kadar önemli olduğunu burada görüyoruz. İbn Abbas Hazretlerinden rivayet edildiğine göre Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Kim görmediği bir rüyayı gördüm deyip anlatırsa, ahirette iki arpa tanesini birbirine düğümleme cezasına çarptırılır. Ve bunu da asla yapamaz. Bir insan rüyada görmediği bir rüyayı gördüm diye anlatırsa. Çünkü insan dünyada olan bir hususta yalan söylese, bir şekilde onun yalanını ortaya çıkarmak mümkün olabilir belki, ama rüyasındaki bir yalanı kim ortaya çıkaracak? Bu imkansız olduğu için bunun cezası da günahı da daha büyük oluyor. Bu sebeple onlara Cenab-ı Hak imkansız bir ceza veriyor. Cehennem içerisinde bu arpaya düğüm atın diye atamıyor. Onu atamadığı müddetçe de cehennemde kalıyor, azap çekiyor. Bu hadis-i şerif Buhari'de geçiyor. Ebu Davud'da geçen rivayetinde ise iki arpaya değil de bir arpaya düğüm atma şeklinde ifade ediliyor bu ceza. Tek arpaya kıvırıp onu düğümlemek, bir ipi düğümler gibi arpaya düğüm atmak şeklinde geçiyor ki maksat yapılması imkansız olan bir şeyi emrederek yalancının azabını uzatmaktır. Yani bu da yapılan işin, bu yalanın ne kadar büyük, yanlış bir şey olduğunu ifade ediyor. Farklı rivayetlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada kendisini rüyada görenlerin hakikaten görmüş olacaklarını, şeytanın kendi suretine temessül edemeyeceğini ifade buyuruyorlar. Sonra kim benim adıma yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın buyuruyorlar. Demek ki bir de Peygamber Efendimiz'i görmediği halde gördüm diyerek insanlara aldatma yoluna gidenler burada hem görmediği rüyayı görmüş gibi büyük bir yalan söylüyor, hem de Peygamber Efendimiz adına yalan uyduruyor. Bu şekilde kat kat bir günah, vebal yüklenmiş olarak cehennemdeki yerine hazırlanmış oluyor. Cenab-ı Hak cümle müminleri bu tür tehlikelerden, helak çukurlarından muhafaza buyursun. Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma der ki, bir bedevi Nebi-i Ekrem Efendimiz'e gelerek, ya Resulallah, büyük günahlar nelerdir diye sordu. Demek ki bedeviler bile, çöldeki insanlar bile, çobanlık yapan insanlar bile dinlerini güzelce öğrenip yaşama gayretindeler ve ihtiyacı olan şeyleri soruyorlar Peygamber Efendimiz'e, öğreniyorlar. Bu da çok mühim bir husus. Müslüman demek ki hakikaten dini hususunda hassas olmalı. Bu dinin bir emridir, dini bir husustur, bu ibadetle ilgili bir husustur. Bu itikatla ilgili bir husustur. Bunlarda şaka olmaz, ihmal olmaz. Buralarda ihtiyatlı olmak, çok dikkatli olmak gerekir diyerek devamlı ihtiyat tarafını tercih etmeli, gayret göstermeli. Yoksa ruhsat tarafına, gevşeklik, ihmal tarafına hiçbir zaman meyletmemeli. Çünkü bunun ucu ebedi hayata uzanıyor. Bedevi de soruyor, ya Resulullah, büyük günahlar nelerdir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a şirk koşmaktır buyurdular. Sonra hangisidir dedi? Anne babaya itaatsizlik buyurdular. Sonra hangisidir diye sordu bedevi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yemini gamus buyurdular. Yemini gamus, insanı batıran, helak eden yemin. Ben ravi, yani Abdullah bin Amr hazretleri, yemini gamus nedir ya Resulullah diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir Müslümanın malından bir parça almak için yalan yere yapılan yemindir buyurdular. Bu da hakikaten günümüzde sokaklarda, çarşı pazarlarda çok yapılan bir husus. Yani bir pazarcı diyelim, bir insana bir şey satmak, ondan bir para almak, kar elde etmek için yalan yere yemin etse, bir tüccar yalan yere yemin etse, İşte yemin ederek şu yalan bir şekilde şu kadar fiyata aldım, şu kadara verdiler, satmadım gibi konuşmalarında yalan yere bir yemin etse, maksat da işte bir müşteriyi ikna edip ondan biraz kar elde etmek gibi, yani basit bir dünya menfaati olsa, işte bu hadis-i şerifin tehdidine girmiş oluyor. Yemini gamus, batıran yemin, büyük günahlardan, bir Müslümanın malından bir parça almak için yalan yere yapılan yemindir. Veya bazı insanların güya hayır hasenat yapacağız diye, işte vakfımıza, derneğimize para toplayacağız diye bazı insanlara gidip onlara yalan söylemeleri, işte şöyle hizmetler yapıyoruz deyip yapmadıkları şeyler anlatmaları, işte seninle ilgili şöyle rüya gördük deyip görmedikleri şeyi anlatmalar, bütün bunlar insanların malından bir şeyler almak için insanlara yalan söylemek, bunun mazereti de olmaz. Ya işte biz bunu hayır için yapıyoruz, işte maksadımız kötü değil, kendimize bir menfaatimiz yok, İslam için çalışıyoruz gibi, böyle bu tür insanın kendisine uydurduğu mazeretler de, bunlar da hiçbir anlamı olmayan şeyler. Bunlar da insanı kurtarmaz. Kıymetli dinleyenler, hiç şüphesiz insan için en zararlı, en tehlikeli günahlardan biri yalan. Bu bir de kolay dille olduğu için, kolay işlendiği için hemen herkesin düşebildiği büyük bir günah. Bu yalan ruhu çürüten manevi bir hastalık. İnsan da artık alıştığında onu bırakması da zor oluyor. Kıyamet günü insanın aleyhine en büyük delil olarak çıkacak bir günah. İnsanlar umumiyetle mecburiyetten kurtulmak için yalana tevessül ediyorlar. Mahcubiyetten, işte bir sıkıntı, ufak bir sıkıntı, ufak bir dünya sıkıntısından, bir mahcup olmaktan, insanlar karşısında utanmamak için böyle bir yalana tevessül ediyorlar. Kişi belki yalan söyleyerek insanları kandırabilir. Lakin bir de her şeyi bilen Cenab-ı Hakk'a ne cevap vereceğini düşünmesi gerekiyor. Mutlaka ağızdan çıkan her kelimenin, her harfin, her sözün kaydedildiğini Cenab-ı Hak ifade ediyor. Estağfurullah. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ İnsanın ağzından bir lafız, bir söz çıkmaz ki onları kaydeden bir melek, yazan, murakabe eden, gözetleyen bir melek olmasın. Her söz kaydedildiğine ve her sözün, her kelimenin, her harfin, belki her oflamanın, puflamanın bir hesabının olacağı. Çünkü Cenab-ı Hak anne babana öf bile deme diyor. Yani öf demek bile, bir oflamak bile, belki bir yan bakışın bile hesabının olacağı bir günde Cenab-ı Hakk'ın huzurunda, o zaman nasıl mahcubiyetten kurtulacak insan? Bu dünyada basit bir şekilde kendisi gibi aciz insanlardan kurtulmak, onlar karşısında mahcup olmak için yalana tevessül etti. Ama Cenab-ı Hakk'ın karşısında mahcup olmayı hiç düşünmeyecek mi? İnsanların yanında mahcup olmakla Allah'ın huzurunda mahcup olmak hiç kıyas edilebilir mi? Bunu düşünmek gerekiyor. Halbuki dünyada rezil olmamak için başvurduğu yalan insanın ahirette onu daha fazla mahcup edecek. Dünyada belki 3-5 kişi karşısında yüzünün kızarmasından kaçan insan, ahirette bütün insanların huzurunda yalan ortaya çıktığında ne yapacak? Burada belki bir kişiden, iki kişiden, üç kişiden kurtuldu ama ahirette bütün insanların huzurunda, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda, peygamberlerin, meleklerin, bütün tanıdıkları, dostlarının, düşmanlarının, dostlarının huzurunda ayrı bir mahcubiyet, düşmanlarının huzurunda ayrı bir mahcubiyet. O zaman ne yapacak insan? Onların içinde en çok sevdiği insanlarla birlikte en büyük düşmanlar da bulunacak bütün insanlar. Halbuki kişi her iki gruptaki insanların da yanında mahcup olmayı asla istemez. İşte azıcıklarda kaldığında kendini kurtarmak için yalan söyleyenler ebedi hayatta çok daha zor ve sıkıntılı bir durumla karşı karşıya kalacakları muhakkak. Bunu iyice zihne yerleştirmek gerekiyor. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Çünkü insanoğlunun her sözü kayıt altına alınmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Bunun için kullarına son derece merhametli olan Cenab-ı Hak, Yüce Rabbimiz, onları baştan ikaz ederek hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme buyuruyor. İstanbul'a ve la takfu ma leyse leke bihi ilm. Bilgin olmayan şeylerin peşine düşme. Yani bilmediğin şeyleri konuşma, bilmediğin şeyler üzerine yorum yapma. Bilmediğin şeyler hakkında bazı düşünceler sahibi, düşünceler sahibi olarak ona göre hareketlerde bulunma. Bu Yüce Rabbimizin bu emri mucibince müminler konuşurken dikkatli olmalı, hakkında bilgi sahibi olmadığı sözü söylememeli ve tam olarak bilmedikleri mevzularda görüş beyan etmemelidirler. Zira yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter. Her duyduğunu, her okuduğunu, her haberlerde işittiğini, gördüğünü aktarması, böyleymiş de yorum yapması insanı yalan olarak yeter. Halbuki insan bilgiyi aldığı bilgilerin kaynağını bir sorgulaması gerekiyor. Doğru mu? yanlış mı? Kimden geldi bu söz? Nereden geldi? Bizim hadis alimlerimizin hadis senetlerinde yaptıkları gibi aldıkları sözü söyleyen kimdir? Nasıl bir insandır? O kimden duymuştur? Onun kaynağı nedir? Bu şekilde bilginin kaynağı çok önemli. Bize bunu İslam öğretiyor. Size bir fasık haber getirirse hemen onun getirdiği haberle hareket edip de sonra pişman olacağınız işler yapmayın buyuruyor Cenab-ı Hak Hucurat suresinde. Yani adam fasıksa, Allah'tan korkmuyorsa, günahlardan çekinmiyorsa o insanın sözüne, haberine karşı dikkatli olmak gerekiyor. İnsanın hayatta huzur bulması, rahat etmesi, psikolojik olarak da rahat olması da zaten sadık olmasına, doğru sözlü olmasına bağlı. İnsan yalan üzerine bir hayat kurduğunda zaten o yalanını müdafaa edeceğim, yalanım ortaya çıkmasın diye büyük bir sıkıntı içerisine giriyor. Huzursuz oluyor. Huzursuzluk, huzursuz bir hayat yaşamış oluyor. Bu sebeple yalan aslında en büyük huzursuzluk kaynağı. İnsanı kurtarmıyor, bilakis daha da batırıyor. Bir bataklığa düşen insan gibi çırpındıkça batıyor. Bu sebeple yalan söyleyen kimse başkasını değil, her şeyden önce, her şeyden daha çok kendisine zarar vermiş oluyor. Onun yalan yanlış sözleri hep kendi aleyhine oluyor. Her şeyden önce yalan insanın kalbini karartmak suretiyle hidayet yolunda büyük bir engel teşkil ediyor. Bu konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Kul yalan söylemeye devam ettikçe kalbinde siyah bir nokta vurulur. Yalan söyleyen insanın kalbine siyah bir nokta vurulur. Bundan daha kötü bir şey olabilir mi? İnsanın en değerli uzvu kalbidir. Kalp, işin kalbi, işin merkezi. İşin kalbine, merkezine siyah bir nokta vurdurması insanın. Kul yalan söylemeye devam ettikçe kalbine siyah bir nokta vurulur. Sonra bu nokta büyür ve kalbin tamamı simsiyah kesilir. Yalanı devam ettikçe bu nokta büyüyor. Bu kimse nihayet Allah katında yalancılar arasına kaydedilir. Yalancılar defterine kaydedilir. Bu da bundan daha büyük bir kötülük de insanın için olması mümkün değil. Cenab-ı Hakk'ın katında yalancılar defterine kaydedilmek. Allah'a sığınıyoruz. Cenab-ı Hak bundan bizi korusun, muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak da böyle kalbi kararmış yalancı kimseleri hidayete erdirmez. Zümer suresi 3. ayet-i kerimede, Mü'min suresi 28. ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak ifade ettiği gibi Cenab-ı Hak böyle kalbi kararmış yalancı kimseleri hidayete erdirmeyeceğini buyuruyor. Yalan insanı Cenab-ı Hak'tan bu şekilde uzaklaştırdığı gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de uzaklaştırıyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için yalandan daha kötü ve çirkin gelen bir huy yoktu. Peygamber Efendimiz'e yalandan daha kötü ve çirkin gelen bir huy yoktu. En çok yalandan tiksinirdi. Ashabından birinin herhangi bir hususta azıcık yalan söylediğini duysa, onun tevbe ettiğini öğreninceye kadar kendisini o sahabiden uzak tutar, fazla görüşmek istemezdi. Onunla görüşmek istemezdi, kendisini ondan uzak tutardı. O sahabiye, bir sahabiye işte bir cihede hafifçe bir kendisini kurtarmak için yalan söylediyse, yani ondan vazgeçinceye kadar Efendimiz ona karşı bir mesafeli duruyor. Bu da demek ki insanı Efendimiz'den uzaklaştırıyor. Diğer taraftan yalan insanı önce günaha sonra da cehenneme sürüklüyor. Hem büyük bir günah olmuş oluyor hem de cehenneme sürüklüyor. Nitekim yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yalan kişiyi fücura, fücur da cehenneme götürür. Fıskı fücur diyoruz günahlara, çirkinliklere, facirliğe. Yalan kişiyi facir yapar, kötü yapar, günahkar yapar. Sonra da o da günahkarlıkta, fücurda cehenneme götürür. Kişi yalan söylemeye devam ettikçe sonunda Allah katında yalancı olarak yazılır. Bütün bunlar hakikaten büyük tehditler. Bunları düşünen insanın yalana asla yaklaşmaması gerektiği anlaşılıyor, görülüyor burada. Bu sebeple ilk okuduğumuz hadis-i şerifte imanla yalanın kesinlikle bir araya gelemeyeceği, doğruluktan ayrılmanın hiçbir surette mümine yakışmadığı ifade edilmişti. Mümin yalancı olabilir mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asla olamaz buyurmuşlardı. Korkaklık ve hatta cimrilik gibi en çirkin hasletler bile geçici olarak müminde bulunabilirse de yalan onun semtine asla hiçbir zaman yaklaşmamalıdır. Çünkü yalan müminin ahlakından değildir. Aslında mümin korkak ve cimri de olmamalıdır. Bunlar da istenmeyen en çirkin vasıflardır. Lakin yalanın yanında onlar bile hafif kalmaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalanın büyüklüğünü ve müminden ne kadar uzak olması gerektiğini beyan için böyle bir üslup kullanmışlardır. Yoksa kamil bir müminde bu vasıfların hiçbiri bulunmamasıdır, bulunmamalıdır, bulunmaması gerekir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beni asla cimri, yalancı ve korkak bulamazsınız buyurmuştur. Beni asla cimri, yalancı ve korkak bulamazsınız buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu üç vasfında kendisinde olmadığını, müminlerde olmaması gerekir. Ama hani olabilir yani son çaresizlikte belki cimri olabilir, korkak olabilir ama yalancı asla olamaz diye Efendimiz ifade buyuruyor. Muhterem dinleyenler, inşallah kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'in Hayat Ölçüleri programımızda büyük günahlardan, yalan ve yalan yere yemin etmekten bahsediyorduk. Müminin yalancı olamayacağını, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beni asla cimri, yalancı ve korkak bulamazsınız buyurduğunu ifade etmiştik. Hazreti Ömer radıyallahu anh de mümini yalancı olarak bulamazsın diyerek müminin yalanla alakası olmadığını anlatıyor. Yalan mümine yakışmadığı gibi cennete de yakışmayan kötü bir haslet. Cennette de yeri olmayan bir haslet. Yalancı cennetten uzaklaştığı gibi yalanın da cennette asla yeri yoktur. Nitekim ayet-i kerimede Cenab-ı Hak onlar orada ne boş bir lakırdı ne de yalan işitirler. لَا يَسْمَعُنَ ف۪يهَا لَغْوَا وَلَا كِذَّابًا. Cennette boş söz ve yalan yoktur. Ne demek ki ne kadar yanlış bir davranış ki cennete girmeleri mümkün değil. Boş söz ve yalan. O zaman onları daha bu dünyada hayatımızdan çıkarmalıyız. Bu dünyada hayatımızdan çıkaramazsak zaten demek ki o vasıflarla cennete girmemiz zor bizim. Çünkü her yerin bir şartları vardır. Kapıda durup bu şartları sen taşımıyorsun üzerinde kalbine, ruhuna işlemiş. Böyle yalancılıklar var, boş sözler var diye engel çıkabilir. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Kur'an-ı Kerim yalanı inkarcılara nispet ediyor, kafirlere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de onu ayrıca münafıklara nispet ediyor. Münafıkların alametidir diye. Ayet-i Kerime'de yalanı ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İftira ederler. İşte onlar yalancıların ta kendileridir. Allah'ın ayetlerine inanmayan, Allah'ın kitabına inanmayan kimseler ancak yalan uydururlar. Onlar yalancıların ta kendileridir buyuruyor Cenab-ı Hak. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Sözü yalan. Söz verdiğinde sözünden döner. Kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete hıyanet eder. İnsanın sözü yalan, fiili yalan, düşünceleri, kalbindeki düşünceler, duygular yalan. Bu üç önemli kategoride de hepsinde de yalancı olursa bu bir insanın kamil bir münafık olur. Bunlardan herhangi birisi bulunursa o da münafıklıktan bir kısmı üzerinde taşıyor olur. Bundan arınması gerekir. Bu kadar kötülük ve tehlikelerine rağmen ne yazık ki insanlar pervanelerin yani bu ateş böceklerinin ateşe üşüştüğü gibi yalana üşüşmekte ve bu konuda lakayt davranmaktadır. Hakikaten tarih boyunca da olmuş ama günümüzde de görüyoruz ki maalesef yani insanlar yalana üşüşüyor. Yalanı kurtuluş çaresi gibi görüyor, basit görüyor. Halbuki örnek nesil ashab-ı kiram yalandan en uzak duran insanlardı. Peygamber Efendimiz'in terbiyesinde yetişen ashab-ı kiram yalana hiç yaklaşmazlardı. Şu iki rivayet onların yalandan ne denli uzak kaldıklarını en güzel şekilde ortaya koymaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Huneyn'de elde edilen ganimetlerden kalbini İslam'a ısındırmayı düşündüğü kimselere bol bol vermişti. Bu durum Ensar'ın genç olanlarını biraz rahatsız etti. Yeni Müslüman olanları. Doğrusu bu hayret verici bir şey. kılıçlarımızdan hala Kureyş'in kanları damlıyor. Yani biz daha yeni Kureyş'le savaşıyorduk. Onlar şimdi yeni teslim oldular. Onlara bol bol mal veriliyor. Bize verilmiyor gibi böyle bazı nefsin dürtmesiyle konuşmalar oldu. Buna karşılık ganimetlerimiz onlara veriliyor dediler. Bu sözler Peygamber Efendimiz'e ulaşınca Efendimiz Ensar'ı topladı. Sizden bana ulaşan sözler nedir? Bazı sözler duyuyorum buyurdu. Ensar son derece mahcup olmalarına rağmen başlarını önlerine eğerek evet aynen size ulaştığı gibi oldu ya Resulullah. Ancak bunu gençler mi söylediler? Yani aklı başına olanlar söylemediler dediler. Sonra ravi diyor ki çünkü onlar asla yalan söylemezlerdi. Yani burada yok ya Resulullah biz böyle bir şey duymadık. Öyle diyen olmadı işte münafıklar uydurmuştur gibi kendilerini kurtarma yoluna gidebilirlerdi ama yok diyorlar. Yarısı doğru böyle sözler olmuş ama bunu çocuklar, gençler söylemişler. Efendimiz de onlara bu hikmetini anlatıyor. Ben diyor dünya malını sevdiğim insana veriyorum manasına gelmez. Ben sevdiğim insanı imanıyla baş başa bırakırım. Çünkü asıl hayat, gerçek hayat, ahiret hayatı olduğu için imanı onu sabra, kanaata sevk eder. Ahireti düşündürür. Dünyanın peşinde koşmaz. Bu dünyalıkları da kalbini İslam'a ısındırmak istediğim. Yani daha az sevdiğim, daha çok yani sevmediğim insanlara veriyorum ki yaklaşsınlar. Sevdiğimiz kardeşlerimiz haline gelsinler şeklinde. Bu şekilde uzun uzun konuşmalar var bu rivayette. Burada bilhassa dikkatlere arz edilen bu son cümle ashab-ı kiramın ne kadar zor durumda olsalar bile yalanı hiç tevessül etmediklerini gösteriyor. Yalan söylemezler de onlar diyor. Bunun bir misali de Hazreti Enes'in şu sözünde görülüyor. Vallahi size anlattıklarımızın tamamını doğrudan Allah Resulü'nden duymuş değiliz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerini birbirimizden de öğreniyorduk. Sahabiler hepsi peygamberin huzurunda aynı anda bulunamıyor. Nöbetleşe bulunuyor. Birbirimizden de duyuyorduk, öğreniyorduk. Fakat biz birbirimize karşı hiç yalan söylemezdik. Ashab-ı kiramın adil olması, sözlerinin doğrudan kabul edilmesi işte bundan kaynaklanıyor. Ashab-ı kiram birbirine hiç yalan söylemezdi, başkasına da yalan söylemezdi. Bu sebeple onların sözleri, Efendimiz'le bize olan sözleri emniyetle, güvenle kabul edilebiliyor. Yine bir sahabe Cerir radıyallahu anh bir at satın almak istiyor. Satıcı atın kıymetini bilmiyor, fiyatını. İşte diyor ki 500'e satıyorum. Cerir radıyallahu anh diyor ki bu diyor 600 hatta 700 800 bile edebilir bu atın fiyatı. 500 olmaz diyor. Şaşırıyor herkes. Diyorlar ki ya 500'e hazır daha ucuza bu malı kapatabilecekken, alabilecekken niye sen bu atın fiyatı daha fazladır dedin? Diyor ki biz Resulullah Efendimize söz verdik. Asla yalan söylemeyeceğiz. Asla kimseyi aldatmayacağız diye. İşte bir ömürlük bir hayat ölçüsü. Biz de bugün söz verelim Cenab-ı Hakk'a, Peygamber Efendimiz'e asla kimseyi aldatmayacağız. Gücümüz yettiğince men istetatum buyuruyor Efendimiz beyat alırken. Gücümüz yettiğince kimseyi aldatmayacağız, kimseye yalan söylemeyeceğiz diye bunu bir hayat düsturu haline getirelim. Bu şekilde hayatımızı temiz bir şekilde yaşayalım. Tabiinden hadis ravilerinden bir zat bunun iki oğlu Haccacı Zalim arıyor. Saklanmışlar eve. Geliyor. Nerede oğulların diyor. İşte diyor ki şuradalar. Yalan söyle. Niye yalan söylemedin diyor. Onları korumak istemedi. Diyor ki yalan niye söyleyeyim. Yalan bize haram kılınmış bir şeydir. Doğru sözlü son derece dürüst bir insan. Haccacı Zalim gibi taş yürekli bir insanı bile kalbi yumuşuyor. Diyor ki senin doğruluğun sebebiyle onları affediyorum diyor. Oğullarını affediyorum. Bir daha da diyor bize karşı harekette bulunmasınlar. Yani oğulları suçlu olduğundan değil ama bir zalime karşı belki itaatsizlik ettikleri için zalim de onları belki öldürmek istiyor. Öldürmek için peşlerine düşmüş. Ama babasının doğruluğu sebebiyle onları affediyor. Tebük seferi dönüşünde sefere katılmayan münafıklar yalan söyleyerek kurtulduklarını zannettiler. Kâb bin Malik radıyallahu anh iki arkadaşıyla birlikte ne pahasına olursa olsun doğruyu söyledi. Bu gerçek sahabi olduğu için doğruyu söyledi ama diğerleri münafıklar yalan uydurdular. Şöyle bir mazeretim vardı, hastaydım, işim vardı falan. Bu Bu sahabi doğru söyledi. Dedi ya Resulallah, hiçbir mazeretim yoktu. Nefsime mağlup oldum, kaldım. Doğru sözlülüğü neticesinde epey sıkıntılar çekti. Efendimiz de o zaman Allah seni affedinceye kadar bekle buyurdu. 50 gün dünya dar geldi. Bütün genişliğine rağmen dünya onlara dar geldi. Ayet-i Kerime'de böyle ifade ediliyor. Lakin sonunda elde ettikleri kazanç hiçbir şeye değişilmezdi. Kimse onlarla konuşmadı, selam bile vermedi, selamlarını almadı, yüzlerine bakan olmadı. Yani tam bir tecrit hayatı yaşadılar. Hatta Efendimiz hanımlar da ayrı dursun onlardan. Evlerinde yalnız başına 50 gün gözyaşları içerisinde durdu Ka'b bin Malik radıyallahu anh ve diğer arkadaşlar da. Allah'ın gazabından ve o esnada inen ayet-i kerimedeki şiddetli azardan kurtulmuş oldular. Olsun, 50 günlük bir sıkıntı hiçbir şey ifade etmez. Bu kurtuldukları şeyler karşısında sonra da Cenab-ı Mevla'nın yüce mağfiretine nail oldular. Affedildiler yani. Kendisi şöyle buyuruyor. Allah'a yemin ederim ki İslam ile şereflendikten sonra Cenab-ı Hakk'ın bana lütfettiği en büyük nimet Peygamber Efendimizin huzurunda doğruyu söylememdir. Bir iman ettiğim La ilahe illallah Muhammed Resulullah dediğim en büyük nimettir benim için. İki de Peygamberin huzurunda yalan söylemeyişim. Doğru söylediğim en büyük nimettir. Böylece yalan söyleyenlerle birlikte helak olmaktan kurtuldum. Çünkü yalan söyleyenler helak oldular. Allah Teala Tebük seferine katılmayıp da yalan söyleyenler hakkında hiç kimse için kullanmadığı ağır sözleri vahyederek şöyle buyurdu. Tevbe suresi 95-96. ayet-i kerimede onların yanına döndüğünüz zaman kendilerini hesaba çekip cezalandırmamanız için Allah'ın adına yemin edecekler. Yani beşerin, insanların cezasından kurtulmak için Allah adına yalan yere yemin edecekler. Onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar necistirler, pisliktirler. İnnehum ricisun. Yani onlar pisliktirler, necistirler. Bu ifade işte en ağır bir ifade. Cenab-ı Hak'tan insanlara gelen, yalancılara gelen bir ifade. Onlar pisliktir. İrtikab ettikleri günahın cezası olarak varacakları yer cehennemdir. Kendilerinden razı olasınız diye de size yemin ederler. Siz onlardan razı olsanız bile Allah fasıklardan asla razı olmaz. Yani insanları aldatabilse bile yalancılar, ama Allah'ı asla aldatamazlar. Allah Teala da onlardan asla razı olmaz. Doğru sözlülük insanı helak olmaktan kurtardığı gibi faziletli bir insan olmanın da ilk şartıdır. Lokman Hakim rahmetullahi aleyh radıyallahu anh ona sahip olduğu fazilet kastedilerek seni şu gördüğümüz yüksek mertebeye ulaştıran nedir diye soruyorlar. Son derece hikmet ehli bir insan. Çok güzel sözleri var. Cenab-ı Hak onun ismine bir sure inzal buyuruyor. O surede oğluna olan nasihatlerini bildiriyor. Seni diyorlar bu yüksek mertebeye ulaştıran nedir? Diyor ki doğru sözlülük, emanete riayet edip yerine getirmek ve beni ilgilendirmeyen şeyleri terk etmektir. İşte üç önemli husus: doğru sözlülük, sadakat, emanete riayet edip yerine getirmek, emanet, güvenilirlik, bir söz emanet edilse, bir şey, eşya emanet edilse hepsine riayet etmek ve beni ilgilendirmeyen şeyleri terk etmek. İnsanın vakti çok dar, vaktini çok iyi, çok faydalı şeylerle değerlendirmesi gerekiyor. Mala yani diyoruz, mala yani kendisini ilgilendirmeyen şey demek. Kendisini ilgilendirmeyen şeylerle vakit harcarsa lüzumlu olan şeylere vakit kalmaz. İnsanın mala yani terk etmesi min husni islamil mer'i terkuhu mala yanihi. İnsanın İslam'ının, Müslümanlığının güzelliğindendir. Güzel bir Müslüman olduğundandır. Nedir o alamet? Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesidir. Bu da çok önemli bir husus demek ki. İkinci hadis-i şerifte önceden okuduğumuz mizah yapmak ve insanları güldürmek için yalan söyleyenler için ağır bir tehdit vardı. İnsanlar yalan söyleyerek, insanlara şaka yaparak, mizah yaparak insanları güldürenlere yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun buyurmuştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar bu tür yalanı önemsemiyorlar. Şaka yapıyorum diye kolayca söyleyebiliyorlar maalesef. Bir müddet sonra da dilleri yalana alışıyor. Bu bir gerçek yalana alışkanlık oluyor. Bu ve benzeri tehlikeleri sebebiyle şaka yolu yalan ağır bir tehditle yasaklanmış. Efendimiz yasaklıyor. Hatta hadis-i şerif bu tür yalanın getireceği vebalin diğerlerine nazaran daha büyük olduğunu da gösteriyor. Çünkü metinde geçen veil hitabı, veilün leh diyor, onlara yazıklar olsun, akıbeti son derece korkunç olan durumlar için kullanılıyor. Bu hadis-i şerifte ise bu 3 defa tekrar ediliyor. İnsanları neşelendirmek için kendilerini tehlikeye atan kimseler ne kadar acınacak bir haldeler aslında. Çünkü Peygamber Efendimizin veil hitabına maruz kaldıkları gibi Cenab-ı Hakk'ın da veil hitabına karşı karşıyalar. Efendimiz zaten hadis-i şeriflerini ayet-i kerimelerden, Kur'an'dan anladığı bilgilerle, bizim anlayamadığımız Kur'an'daki bilgileri Efendimiz anlıyor. Yüksek fetanetiyle ve oradan bize hadis olarak naklediyor, tefsir ediyor Kur'an-ı Kerim'i. Bir de Cebrail Aleyhisselam sünnet vahiy olarak vahiy getiriyor. O şekilde muhtelif kaynakları oluyor hadis-i şeriflerin. İşte bu hadis-i şerifin kaynağı da şu ayet-i kerime: Veylün likulli effakin esim. Her yalancı ve günahkar kişinin vay haline. Veylün likulli effakin esim. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerimeyi bize tefsir ediyor. Üçüncü hadis-i şerifte olgun bir müminin sahip olduğu 3 güzel haslete işaret edilmişti. Bunları elde etmek zor olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşılığında büyük ecirler vaat ediyor. Birincisi, müminin haklı bile olsa büyük bir olgunluk gösterip lüzumsuz tartışma ve münakaşalara girmemez. Haklı bile olsa tartışmayı terk etmez. İnsan nefsi cedel ve münakaşadan çok hoşlanır. Bunu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ifade ediyor. Tartışmada galip gelmekten büyük bir haz alır insan. Nefis bundan lezzet alıyor. Nefsini terbiye ederek bu hevesini dizginleyen Müslümanın mükafatı cennetin kenarında bir köşk elde etmektir. Ama nefsini dizginleyemezse nefis azgınlaştıkça azgınlaşır ve insanı bile bile yanlışlara götürür. Şeytanı azdıran neydi? Nefsiydi. Şeytan Cenab-ı Hak'la konuşan bir varlıktı. Yani bir insan Cenab-ı Hakk'ın varlığını o kadar kesin bildiği halde, azametini, kudretini o kadar kesin bildiği halde, Cenab-ı Hak'la konuştuğu halde, belki bilemiyoruz gördüğü halde Cenab-ı Hakk'ı, insan nasıl isyan edebiliyor, asi gelebiliyor? İnsanın aklı alacak değil yani. Bu derece tehlikeli bir şey. İşte nefis insanı uç uçuruma düşürüyor. Bu sebeple nefsin tehlikesinin ne kadar büyük olduğunu görelim. Yani insan niçin günaha girer? İşte Allah'ın ayetini bilmezdi, cehennemdeki azabı düşünmemişti, bu kadar Cenab-ı Hakk'ın kudretinden haberi yoktu falan. Halbuki bütün bunları bildiği halde bile şeytan yine isyana düşmüştü. O zaman bu nefis, insandaki nefis hakikaten çok tehlikeli bir varlık ve ona karşı da devamlı Allah dostlarının üzerinde durduğu nefsin tezkiyesi, terbiyesi üzerinde ısrarla durmak gerekiyor. Ona, onun önünü açmamak, onun dizginlerini hiçbir zaman salıvermemek gerekiyor. Yoksa azgınlaştıkça azgınlaşacağı anlaşılıyor, görülüyor. Bu sebeple işte nefis haz alıyor tartışmadan, övünmekten, beğenilmekten, öne çıkmaktan. Bütün bunlar da onun gıdası oluyor. Onun o gıdalarını kesmek lazım. Efendimiz bunu yapabilen kimselere cennetin kenarında bir köşk vaat ediyor. Verileceğini garanti ederim ben diyor. İşte nefsini terbiye ederek bu hevesini dizginleyen Müslümanın mükafatı cennetin kenarındaki bu köşk oluyor. İkincisi, şaka bile olsa yalan söylememek. İnsan başkalarına şaka yaparak eğlenip gülmeye meyyal. Bunu yaparken de çoğu zaman yalana başvuruyor. Çok söz yalansız olmaz dedikleri gibi. Masum görünüşlü bu tehlikeli alışkanlığı terk etmek zamanla çok zor bir hal alıyor. Dolayısıyla onu terk etmenin mükafatı da daha baştan cennetin ortasında bir köşk oluyor. Üçüncüsü ise insanın bütün kötü vasıflardan kurtularak ahlaki kemale doğru yol alması. Güzel ahlak sahibi olması. Nefsi tezkiye ederek güzel ahlaka erebilmek ciddi bir mücahedeyi gerektirir. Çoğu insanın muvaffak olamadığı bu bahtiyarlığın karşılığı da cennetin en üstünde, en üst mertebesinde bir köşktür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadis-i şeriflerinde kul şakalaşırken yalan söylemeyi ve haklı bile olsa tartışmayı terk etmedikçe tam iman etmiş olmaz buyuruyorlar. Hadisimizden anlaşıldığına göre mümin yalanı hafife almamalı. Zira çoğu insanın yalan olmayacağını düşündüğü bazı sözler vardır ki söyleyenin amel defterine yalan günahı yazılmasına sebep olur. Abdullah bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim evimizdeydi. O esnada annem beni çağırdı ve gel sana bir şey vereceğim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anneme ona ne vermek istemiştin diye sordu. Annem bir hurma vermek istemiştim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haberin olsun, eğer ona bir şey vermeyecek olaydın sana bir yalan günahı yazılırdı. Demek ki çocuk terbiyesinde de yalandan uzak kalmaya çok dikkat etmeli. Çocukları sevindirmek veya korkutmak için asılsız şeyler söylememeli. Gel buraya sana bir şey vereceğim deyip sırf çocuğu yanımıza çekmek için böyle bir basit bir yalan insana yalan günahı yazdırıyor. Dördüncü hadisimizde farklı bir yalan türünden bahsedilmektedir ki hadis-i şerif kişinin rüyasında görmediği halde gördüm diye bazı şeyler anlatmasının büyük günah olduğunu gösteriyor. Çünkü bu en kolay söylenebilecek bir yalandır. Doğru veya yanlış olduğunu tespit etmek de mümkün değil. Dolayısıyla diğer yalanlara göre daha büyük bir fesada sebep olur. Bu yolla pek çok insanı aldatarak çeşitli menfaatler elde edilmektedir ki hepsi de kul hakkına girer. Rüyamda işte Peygamber Efendimiz'i gördüm, seni methetmişti bana, sizin evinize gelmişti, şöyle yapmıştı, böyle yapmıştı. Bu tür yalanlarla insanlardan menfaat koparmak en büyük günah olmuş olur, büyük fesatlara yol açmış oluyor. Diğer taraftan yalan rüya anlatan kimse öncelikle Allah'ı yalanlamış ve ona iftira etmiş olmalıdır. Bu ise herhangi bir insanla ilgili yalan ve iftiradan daha büyük bir günahtır. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir yalana tevessül edenler için ahirette sonu gelmez bir azap olduğuna anlatan dikkat çekici bir misal veriyor bize. Arpaya düğüm atmak. Yine büyük günahlar arasında başkalarının malından bir parça almak için yalan yere yemin etmek sayılmıştı hadis-i şerifte. Böyle bir yemin haramı helal, batılı hak göstermek suretiyle İslam'ın hükmünü değiştirmek anlamına geliyor. İnsanı önce dünyada günaha batırıyor, sonra da ahirette cehenneme sürüklüyor. Bu sebeple yalan yere yemin etmeye yemini gamus deniliyor. Yani günaha ve cehenneme batıran yemin. Yalan yere yemin eden kimse Allah'ı şahit gösterip insanları aldatmak istediği için onun mukaddes ismini istismar etmekte ve Allah'a iftirada bulunmaktadır. Allah adına yalan söylemekte. Yani Hazreti Adem ve Hazreti Havva validemiz de bu sebeple şeytana aldanmışlardı. Allah adına yemin edince Allah adına yemin ediyorsa Allah Cenab-ı Hak gibi azamet sahibi bir varlık adına bir varlık nasıl onun yarattığı bir varlık nasıl yalan yere yemin edemez herhalde diyerek inanmışlardı. Cin suresinde de yine cinler öyle diyorlar ayet-i kerimede. Biz diyorlar Allah adına yalan yere yemin söyleyeceğini, hiç yalan yere yemin edileceğini, yalan söyleneceğini hiç tahmin etmezdik. Ama maalesef insanların, cinlerin cehaleti o seviyeye ulaşıyor ki Cenab-ı Hak gibi yüce azamet sahibi bir Rabbimizin adına bile yalan söyleyebiliyor maalesef. Bu aklın alabileceği bir şey değil yani. Öyle bir yanlışlık ki, öyle bir hata ki, öyle bir cahillik ki akıl bunu idrakten aciz kalıyor. Allah'ın ismini istismar ediyor. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan yere yemini en büyük günah sayıyor. Bir Müslümanın malını elinden almak için yalan yere yemin eden kimse Cenab-ı Hakk'ın gazabına uğramış olarak onun karşısına çıkar buyuruyor Efendimiz. Bir Müslüman başka bir hadis-i şerifte, diğer bir hadis-i şerifte bir Müslümanın malını elinden almak için yalan yere yemin eden kimse Cenab-ı Hakk'ın gazabına uğramış olarak onun karşısına çıkar. Ve şu ayet-i kerimeyi okuyor. Allah'a karşı verdikleri sözü ve yeminleri az bir bedelle değiştirenlere gelince işte bunların ahirette bir payı yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır. Bundan daha büyük bir tehdit olabilir mi? Allah onlarla konuşmayacak, yüzlerine bakmayacak ve onları temize çıkarmayacak. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye Allah cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurmuştu. Bir kişi eğer o hak önemsiz bir şey ise yine böyle midir ya Resulullah? Küçük basit bir mal ise diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağacından bir dal parçası olsa bile böyledir buyurdu. Bir çubuk bile olsa. ticari muamelelerde de yalan yemin malın bereketini giderip helakine sebep olduğunu Efendimiz ifade ediyor. Yemin ediyorsun diyor. Belki malın satabilirsin ama diyor malın bereketi gider, helakine sebep olur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hata ederek alışverişine yalan ve yemin karıştıran tacirlere hatayla istemeyerek sadaka vermek suretiyle bu günahlardan arınmaya çalışmalarını tavsiye ediyor. Sadakayla temizleyin diyor. Yalan yere yeminin ağır bir günah olduğunu gösteren delillerden biri de şudur. Bir kimse yeminini bozduğunda kefaretini ödemek suretiyle günahtan kurtulabilir. Fakat yalan yemin öyle büyük bir günahtır ki onun cezasını kefaret dahi düşürmeyeceğinden yalan yeminin kefareti yoktur. Yalan yere yemin edene bir kefaret cezası takdir etmemiş İslam. Kişi yalan yeminle başkasının hakkını almışsa ikinci bir günah daha işlemiş olur. Haksız yere elde ettiği şeyi sahibine iade etmedikçe tevbe ile kurtulması mümkün değildir. Yani ya yemin eder ondan vazgeçer bunun kefareti var ama yalan yere yemin ettiği bile bile bunun kefareti bile yok. Bunun yani maddi olarak bir ceza ödeyerek bundan kurtulmak şansı yok. Yalan şahitlik de yalan yere yemin etmek gibi büyük bir günahtır. Hatta bunları aynı şey saymak bile mümkündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sabah namazını kıldırdıktan sonra ayağa kalkıp yalan şahitlik Allah'a şirk koşmakla denk tutuldu buyurmuş ve bu sözünü 3 defa tekrarlamıştı. Yalan şahitlik Allah'a şirk koşmakla denk tutuldu. Sonra da şu ayet-i kerimeyi okumuştu. Pislik olan putlardan ve yalan sözden, yalan yere şahitlik yapmaktan sakının. Demek ki bu ayet-i kerime üzerine tefekkür ediyor Efendimiz. Ve bu ayet-i kerimeden anladığı manayı ayet-i kerimeyi tefsir ederek buyuruyor ki yalan şahitlik Allah'a şirk koşmakla denk tutuldu. Cenab-ı Hak bunları denk tuttu buyuruyor. Cenab-ı Hak bu günahtan kaçıran kullarını met ederek şöyle buyuruyor. Onlar yalan şahitlik yapmazlar. Furkan suresi 72. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak müminler Rahman'ın has kullarının yalan şahitlik yapmadıklarını ifade ediyor. Cenab-ı Hak bu büyük günahtan bütün müminleri muhafaza buyursun inşallah kıymetli dinleyenler. Burada programımızın sonuna gelmiş olduk. Yeni bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.
Erkam Radyo'da Doktor Murat Kaya ile Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programını dinlediniz.